Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarihli Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 10 Dey 1403 Hicri Kameri 28 Cemadüs-Sani 1446 ve Miladi 30 Aralık 2024 Pazartesi. Bu akşamki ayinimizden sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Doktor Abbas Kalaşı ile Suriye gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, İran Tarihi Podcast'ı ve Neşobela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Umman Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Dışişleri Bakanı Irakçı, Suriye'deki istikrarsızlığı ve kaosun ne İran ve ne de bölge ülkelerinin yararına olmadığını belirtti. İran Kültür Bakanı tutuklanan İtalyan gazeteci hakkında açıklama yaptı. Hamas, İsrail'e ait İHA'yı Siyonist askerlere karşı kullandı. Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki hastanelere saldırısının durdurulmasını istedi. Ve Siyonist rejim Yemen'in gücünü itiraf etti. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Tahran'da resmi temaslarda bulunmak üzere bulunan Umman Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, el-Busaidi ile yaptığı görüşmede İran'ın temel yaklaşımının bölge ve İslam ülkeleri arasında barış ve güvenliği güçlendirmek olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki köklü, samimi ve dostane ilişkilerin önemine dikkat çeken Pezeşkian, bu ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, iki ülke arasında yapılacak ortak ekonomik komisyon toplantısının hazırlıklarının sürdüğünü ve geçmişte var olan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması için önemli adımlar atıldığını ifade etti. Pezeşkian bölgede Müslüman ülkelerin arasında anlaşmazlıkların sürmesinin ve İsrail gibi saldırgan bir rejimin bu durumu kötüye kullanmasının kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi. Oman Sultanı'nın İslam devrim lideri Ayetullah Hamine'yi İran'a ve İran halkına sıcak selamlarını ileten Elbusaydi, iki ülke arasındaki köklü ve tarihi ilişkilerin karşılıklı güven ve iyi niyet temelinde gelişeceğini söyledi. Omanlı Bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin dostluk ve karşılıklı güven temelinde önemli örnek bir işbirliği modeli olduğunu ifade ederken, İran'la ilişkilerin karşılıklı saygı ve güven ilkeleri üzerine kurulu olduğunu ve bu yaklaşımın Oman'ın değişmez bir politikası olduğunu vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Oman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaydi ile yaptığı görüşmede Suriye'deki istikrarsızlık ve kaosun ne İran'ın ne de bölgedeki herhangi bir ülkenin yararına olduğunu ifade etti. Sahab Haber Ağı'nın aktardığı habere göre İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı bugün sabah saatlerinde Tahran'da Oman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaydi ile yaptığı görüşmede Suriye'deki gelişmelere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Suriye'deki istikrarsızlık ve kaos İran'ın ve bölgedeki hiçbir ülkenin çıkarına değildir. İran İslam Cumhuriyeti Suriye toplumunun tüm siyasi, sosyal ve sivil gruplarını temsil edecek kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını desteklemektedir. İran ve Oman Dışişleri Bakanları bölgedeki ve özellikle Suriye'deki gelişmelerin hassasiyetine vurgu yaparak Tahran ve Maskat arasında ve diğer bölge ülkeleriyle istişare ve işbirliğinin sürdürülmesinin gerekli olduğunu belirtti. Irakçı ayrıca İran ile Oman arasındaki ilişkileri örnek nitelikte olarak tanımladı ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın iki ülke arasında yapılan anlaşmaların uygulanmasına verdiği öneme dikkat çekti. İran'ın özellikle ekonomik, ticari ve enerji alanlarında yeni işbirliği fırsatları yaratmaya hazır olduğunu vurguladı ve önümüzdeki dönemde düzenlenecek ortak ekonomik komisyon toplantısının bu konuları ele almak için uygun bir zemin oluşturacağını ifade etti. Oman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaydi ise Tahran'a yaptığı ziyaret ve İranlı mevkitaşı ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Oman saltanatının iki komşu ülke arasındaki tarihi ve derin ilişkilere verdiği önemi vurguladı. Maskat ve Tahran arasındaki örnek ilişkilerin iki milletin çıkarlarını gerçekleştirme, bölgenin istikrarı, güvenliği ve kalkınması doğrultusunda daha da genişlemesini temenni etti. El-Busaydi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, ulusal egemenliği ve halkın iradesine saygı konusundaki sorumlu duruşundan ötürü teşekkür etti. Kendi ülkesinin Suriye'nin iç işlerine her türlü dış müdahaleyi reddettiğini, halkın kendi kaderini belirleme isteğine saygı duyduğunu ve Suriye'nin bağımsızlığı ile toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.
İran Kültür ve İslam İnşaat Bakanlığı Yabancı Medya Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak İtalyan vatandaşı Cecilia Sala'nın 14 Aralık 2024 tarihinde gazeteci vizesiyle İran'a geldiğini ve 20 Aralık 2024'te İran İslam Cumhuriyeti yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığını duyurdu. Açıklamada Kültür ve İslam İnşaat Bakanlığı'nın politikası her zaman uluslararası medyanın gazetecileri yazar çerçevede faaliyet göstermeleri için teşvik etmek, ülkedeki yabancı medya sayısını artırmak ve onların yasal haklarını korumak olmuştur. Bu politika 14. hükümet döneminde de ciddiyetle sürdürmektedir ifadeleri yer aldı. Açıklamaya göre Cecilia Sala gazeteci vizesiyle İran'a giriş yaptıktan 6 gün sonra 20 Aralık 2024 tarihinde yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Dosyası şu anda soruşturma aşamasında olup tutuklama ise ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca olay hakkında İtalya'nın Tahran Büyükelçiliği bilgilendirmiş, kendisine konsolosluk erişimi sağlamış ve Cecilia Sala'nın ailesiyle telefon görüşmeleri yapmasına izin verilmiştir. Açıklamanın sonunda yargı sisteminin uygun görmesi halinde konuyla ilgili daha fazla ayrıntı ilerleyen süreçte paylaşılacaktır ifadelerine yer verildi.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Astara kentindeki İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük yetkilileri bir araya geldiler. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük yetkilileri Astara Gümrük Ofisi'nde gerçekleştirdikleri toplantıda dış ticaretin ve yolcu transferinin kolaylaştırılması için işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Toplantıya İran Gümrükleri Uluslararası İşbirliği Ofis Başkanı Murteza Hutsiani katıldı. Taraflar gümrük işlemlerini iyileştirme ve bilgi alışverişini artırma konusunda anlaşırken, sınırdaki kamyon işlemlerinin hızlandırılması için 11 maddelik bir protokol imzaladı. Ayrıca gümrük işlenen kamyon sayısının artırılması için taahhüt verildi. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti her 6 ayda bir toplantılar düzenlemeyi ve sınır yöneticileri arasında aylık toplantılar yapmayı planlıyor.
İran Su Sanayi Sözcüsü Hari Rud Nehri'nin tek taraflı kullanımını geleneksel hakların ihlali olarak nitelendirerek, Afgan tarafının bu tek taraflı eylemenin milyonlarca insanın içme suyu ve sağlık hizmetlerine olumsuz etkileyeceğini söyledi. Taliban yönetimi, Afganistan'ın batısındaki Herat yakınlarında Hari Rud'un bir kolu üzerine Paştan adlı bir baraj inşa etti ve su tutmaya başladı. Sahab Haber Anan İrib News'e dayandırdığı haberine göre İran Su Sanayi Sözcüsü İsa Bozulkzade yaptığı açıklamada Hari Rud sınır havzasında Paştan barajının inşası ve su tutulması nehrin doğal akışını azaltacak, özellikle Kutsal Meşhed şehrinin içme suyu temini açısından ciddi zararlar doğuracaktır dedi. Bozokzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afgan tarafının Hari Rud Havzası'nda tek taraflı barajı inşa etmesinin sınır ötesi olumsuz etkilerine yönelik resmi itirazlarını defalarca diplomatik kanallardan ilettiğini belirtti. Ayrıca bu etkilerin değerlendirmesi ve azaltılması için ortak işbirliği yapılmasını ve yıkıcı kalkınma yerine sürdürülebilir kalkınmanın tercih edilmesini talep etti. Sözcü Hari Rud Havzası'nın her iki ülke halkının doğal akıştan yıllar boyunca faydalandığını ve bu durumun her iki taraf için geleneksel ve tarihi haklar yarattığını belirterek, Afganistan'ın bu tek taraflı eylemi sadece milyonlarca insanın içme suyu ve sağlık hizmetlerine olumsuz etkilemekte kalmıyor, aynı zamanda aşağı havzadaki çevreye de büyük zarar veriyor dedi. Bozokzade, su kaynaklarının tek taraflı işbirliğine dayanmayan bir şekilde kullanılmasının hem yukarı havza hem de aşağı havza ülkelerinin yararına olmadığını vurguladı.
Türkiye'de İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye'de siyasette boşluk olduğunu belirtti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı soruşturma açılmıştı. Hüseyin Baş Partisi'nin Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu ve gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Trabzon İl Kongremiz, oradaki konuşmamız ve son süreçteki bütün siyasi eleştirilerimiz herhalde birilerini çok rahatsız etti, birilerinin tekerine çomak soktu ki hemen böyle enteresan haller yaşamaya başladık. Hakkımızda bir soruşturma açılmış. Şuradan başlayayım. Önce muhtemelen kendi aralarında belki de konuşuyorlardır. Korkutabilmiş miyizdir? Tek bir şey söyleyeyim, biz korkuyu Kerbela'da bıraktık.
Hüseyin Baş hakkında açılan soruşturma kapsamında farklı tartışmalar da yapılıyor. Çoğu akademisyen hukukun siyasi bir araç olarak kullanıldığı yönünde eleştiriler yöneltiyor hükümete. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Teknik arızadan dolayı yaşanan hatadan dolayı özür dileriz. Dinlediğiniz ayrıntılı haber BTP Başkanı açıklamasıyla ilgiliydi. Şimdi İnosan Başkanı Gürkan Avcı'nın Türkiye'de siyasette boşluk olduğunu belirttiği haberi dinliyorsunuz.
İnosan Başkanı Gürkan Avcı Türkiye'de mevcut siyasetin ömrünün tamamlandığını, yeni bir siyasi aklın devreye girmesi gerektiğini ve siyasette üçüncü bir yola ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye'deki siyasi boşluğun ele alındığı toplantı İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi İNOSAM ile Demokrasi ve Eğitim Etütleri Stratejik Araştırmalar Merkezi DESAM işbirliğinde İNOSAM'ın Çankaya Yakup Abdal Misafirhanesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'de mevcut siyasetin ömrünün tamamlandığını, yeni bir siyasi aklın devreye girmesi gerektiğini ve siyasette üçüncü bir yola ihtiyaç olduğunu söyleyen İnosan Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye'de ciddi bir siyaset boşluğu bulunuyor. Çağ dışı bir kimlik, inanç, istismar ve rant siyaseti ekseni üzerinde ilerlediği için toplumu bölüyor, güvensizlik ve çürümeyi artırıyor ve ülke sorunlarına çare olamıyor diye konuştu. Bölücü, ayrıştırıcı ve ötekileştirici mevcut siyaset anlayışı yüzünden ülkemizde şiddet, cinnet ve intihar istatistiklerinde anormal artışlar var diyen Avcı, düşmanlaştırıcı ve ötekileştirici mevcut siyaset devam ettiği takdirde bu durumun 2025'te çok daha fazla artacağı kesin. Hatta daha kötüsü, bunun bir pandemiye dönüşme ihtimali hiç de uzak değil. Toplumsal cinnet, saygısızlık, etik yozlaşma ve saldırganlıktaki artışı yalnızca ekonomik sorunlarla açıklayamayız. Toplumun en çok gözünün önünde olan, topluma rol model olan siyasetçilerin tutum, davranış, söylem ve hal tavırları, yaşam ve ahlak anlayışı da bu durumu tetikleyen önemli bir faktör olarak görülmelidir dedi. Türkiye'yi sayısız tarihi fırsat, potansiyel, öneri, proje, program, işbirliği teklifleri beklediğini dile getiren Avcı, Türkiye'ye sürekli kan kaybettiren, kuralsız bir müsabakaya dönüşen mevcut siyaset anlayışı, kim iktidar olursa olsun bir nitelik sorunu olarak ülkemizi çok büyük güvenlik ve gelecek zaafına sokacaktır. Ülke siyasetine yeni bir format atılmadığı takdirde alternatif olarak topluma arz edilen parti ve liderler de ülkeyi aklı selimden uzaklaştırarak reel politik ötesi tercih ve keyfi maceralara açık hale getirecektir. Halka hizmet hakka hizmettir misyonu ile müdanasız bir şekilde çalışan, ülkeyi bilinmeden ve görünmeden onaran kişi ve kurumların sigorta, denge işlevi ve enerjisi de tükenecek, yine boşa gidecektir diye konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Şehit İzzettin el-Kassam tugayları İsrail'e ait bir insan hava aracını ele geçirerek Siyonist askerlerine karşı kullandı. İRNA'ya dayandırılan sahabın haberine göre Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas askeri kanadı olan İzzettin el-Kassam tugayları Siyonist rejime ait bir İHA'yı kontrol altına aldı. Ardından bu İHA'yı Gazze çevresindeki Siyonist yerleşim yerlerine karşı kullandı. İsrail ordusu sözcüsü de bu olayın gerçekleştiğini kabul etti.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gazze'deki hastanelere yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve insani yardım erişiminin sağlanması çağrısında bulundu. Sahab Haber Ajansı'nın İrna'ya dayandırdığı haberine göre Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom son günlerde Gazze'deki Kemal Edvan Hastanesi'ne düzenlenen İsrail saldırısının ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Gazze'deki hastaneler bir kez daha savaş alanına dönüştü ve sağlık sistemi ciddi bir tehdit altında ifadelerine kullandı. Tedros Adhanom saldırıların durdurulması gerektiğini vurgularken Gazze halkının sağlık hizmetlerine ihtiyacı var. İnsani yardımın sağlanması için gerekli erişim imkanları oluşturulmalı dedi. İsrail ordusu Gazze'deki El Vefa Hastanesi'ne yönelik saldırının gerekçesi olarak Hamas güçlerinin hedef aldığını iddia etti. Bu arada Filistin Sivil Savunma Grubu saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
X kullanıcılarına göre Suriye İsrail'i korumak için bir senaryodur. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
X platformundaki kullanıcılar Suriye'deki son olayları batılı ülkeler tarafından İsrail rejimini korumak için planlanan bir senaryo olarak değerlendiriyor. Elijah J. Magnier isimli bir kullanıcı Suriye'nin geleceği ne olacak sorusuna şöyle yanıt verdi. Mevcut Amerikan hükümeti Suriye'ye uygulanan felç edici yaptırımları kaldırmayarak aşırılığın artmasını teşvik ediyor. İnsanlar aç kaldığında ya da temel hizmetlerden mahrum bırakıldığında isyan eder ve aşırılığa yönelir. Bu da istikrarsızlık yaratır. Bu İsrail'in devamlılığı için mükemmel bir senaryodur. X platformunda Ali Abu Nima, İsrail rejiminin Filistinlere yönelik katliamlarını bir soykırım olarak nitelendirerek şunları yazdı. Batılı ülkeler Siyonist failleri korumak için Yahudi Holokostu terimini aldatıcı bir şekilde kullanıyorlar. Filistinlerin kanı ellerindedir. Arapça paylaşım yapan Şeyh Azhar Nasır İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik hava saldırılarında şehit edilen bir Filistinli bebeğin fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı. Kalbi Gazze'nin kuzeyindeki yerleşim mahallelerini İsrail rejimi tarafından bombalanmasıyla oluşan patlama seslerinden korkarak durdu. Bu suçların ifşa edilmesi durdurulmamalıdır. X platformunda Nora Barroz, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürülen Kemal Edman Hastanesi'nin başkanı Dr. Hossam Abu Safiye'nin durumuna dikkat çekerek şunları yazdı. Gazze'de kurtarılabilecek her Filistinli hayat için bir sınavla karşı karşıyayız ve bu sınavda defalarca başarısız olduk. Bu başarısızlık bir daha tekrarlanmamalı. Hepimiz Dr. Abu Safiye'yi kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Aktivist Rahma, Gazze'deki trajediler hakkında sessiz kalınmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek şu paylaşımı yaptı. Gazze'deki erkeklerin, kadınların ve çocukların maruz kaldığı kıtlık hakkında özgürce konuşamayan insan hakları gruplarından korkmalısınız. Her hastane ve doktorunun nasıl hedef alındığını, Kemal İdman Hastanesi'nin başkanı Dr. Hossam Abu Safiye gibi şerefli doktorların tutuklandığını sorgulamalısınız. Yemenli bir aktivist olan Ahmet Hasan, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye şu uyarıyı yaptı. Yemen halkı medyanızın propagandalarından korkmuyor. Onlara karşı yürüttüğünüz psikolojik savaş tamamen etkisiz. Çünkü doğuştan savaşçılar ve bu bir şaka değil. Bu Yemenli aktiviste göre Yemenlilerin hayatındaki temel hedef, çocukluktan itibaren Amerika'ya karşı mücadele etmek, atalarının son vasiyeti olan Filistin'i özgürleştirmektir. Tahran Radyosu Mavi, Susan Kolifur.
Tahran'dan akşam haberlerimiz iki kısa haberle sona eriyor.
Siyonist analistler Yemen'le direnişlerinin devam eden saldırılara dikkat çekerek Tel Aviv'in bu saldırılara karşı başarısız olduğunu kabul etti. Siyonist analistler Yemen direnişinin gücünü kabul ederek bu güçle savaşmanın zor olduğunu belirtti.
Ve El Cülani'ye bağlı terörist unsurların Suriyeli muhalif liderlerden biri olan Heysam el-Malih'in Şam'daki Emevi Camii'nde konuşma yapmasını engellemesi tartışmalara ve gerginliğe sebep oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ve Çin Dışişleri Bakanlarının kapsamlı stratejik ortaklık maddelerinin uygulanmasındaki görüş birliği ile ilgili. İran ve Çin Dışişleri Bakanları son yıllarda iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık maddelerinin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi olumlu değerlendirdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı resmi bir heyetin başında Çin'e gerçekleştirdiği iki günlük ziyarette Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Görüşmede bakanlar iki ülkenin liderlerinin stratejik yönergeleri doğrultusunda kapsamlı işbirliği programını hayata geçirmek için çaba göstereceklerini ve siyasi, diplomatik, parlamento, savunma, güvenlik, yargı, ekonomi ve ticaret alanlarında yönetim deneyimlerini karşılıklı olarak güçlendireceklerini vurguladılar. İran ve Çin Dışişleri Bakanları gençlik, eğitim, spor, bilim ve teknoloji, kültür, turizm, çevre, sağlık, radyo ve televizyon gibi alanlarda ve ayrıca eyaletler ve kardeş şehirler arasındaki halklar arası etkileşimlerin arttırılması üzerinde de durdular. Irakçı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Çinli mevkitaşı Wang Yi ile ikili, bölgesel ve uluslararası çeşitli konular üzerinde çok kapsamlı ve faydalı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. İran ve Çin kapsamlı stratejik ortaklar olarak ikili ilişkileri güçlendirmek, iki halkın çıkarlarını geliştirmek ve uluslararası düzeyde hukukun üstünlüğü ile barış ve güvenliğe katkıda bulunmak amacıyla yakın istişareleri sürdürmekte kararlıdır. Dışişleri Bakanları ayrıca terörizmle mücadelede işbirliğini güçlendirme, uluslararası düzeyde hukukun üstünlüğünü pekiştirme, nükleer meseleler, yaptırımların kaldırılması ve her iki tarafın üyesi olduğu BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi kurumlar çerçevesinde işbirliğini geliştirme konularını görüştüler. Irakçı, İran'ın 2025 yılında Şanghay İşbirliği Örgütü dönem başkanlığını üstlenecek olan Çin'in desteklediğini ifade etti.
İran ve Çin Dışişleri Bakanları 27 Mart 2021'de Tahran'da iki ülke arasındaki 25 yıllık kapsamlı işbirliği programı belgesini imzaladılar. Son yıllarda İran ve Çin'in üst düzey yetkilileri bu belgenin uygulanmasına vurgu yaptılar. Bu belge iki ülke arasında kapsamlı stratejik işbirliğini gerçekleştirmek için bir yol haritası olarak kabul edilmekte. Tahran ve Pekin yetkilileri bu belgenin siyasi, stratejik, ekonomik ve kültürel bir program olarak görülmesi gerektiğini ve iki ülke arasındaki ilişkileri uzun vadeli bir perspektifle de ele alınacağını ifade etmişlerdir. Belgenin en önemli boyutlarından biri ekonomik yönüdür. İran ve Çin, ticaret, ekonomi ve iş dünyası alanlarındaki ilişkilerin genişletilmesi gerektiğini vurgulamakta. Bu çerçevede belge kapsamında petrol, sanayi ve madenle güç ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğine dikkat çekilmekte. İran ve Çin yetkilileri belgenin imzalanmasının ardından iki ülkenin farklı sektörlerindeki yetkililerin belgenin maddelerinin uygulanmasını sağlamak ve tarafların çıkarlarını karşılamak için detaylar ve yöntemler üzerinde görüş alışverişinde bulunmaları gerektiğini belirtmişlerdir. İran'ın bölgedeki stratejik konumu ve ekonomik kapasitesi göz önüne alındığında Çinli yetkililer bu kapsamlı işbirliği programını uygulama isteklerini dile getirmişlerdir. Bu işbirliğinin İran'ın Amerika ve Batı yaptırımları ile başa çıkmada başarılı olduğunu ve İran ile Çin arasındaki ikili ilişkilerin sürekli gelişme gösterdiğini ortaya koyduğu ifade edilmektedir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Yemenlilerin birkaç cephede işgal koalisyonuna karşı mücadelesiyle ilgili. Amerika ve İngiltere, Gazze, Lübnan ve Suriye'de korsan rejim İsrail'e çeşitli silah ve maddi destek ve yardımlarla dolaylı destek verirken Yemen'de ise doğrudan savaşa dahil oldular. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunması yakın zamanda Amerika'ya ait bir MQ-9 İHA El-Beyda eyaletinin hava sahasında keşif görevi sırasında düşürdü. Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre bu gelişmiş Amerika İHA'sı yerli üretim bir karadan havaya füzeyle etkisiz hale getirildi. Bu olay Yemen'in vaat edilmiş zafer ve kutsal cihat operasyonları sırasında Gazze'yi desteklemek amacıyla düşürdüğü 13. MQ-9 tipi Amerika İHA'sı oldu. Son günlerde İsrail, Amerika ve İngiltere'nin desteğiyle ağır saldırılar düzenleyerek Yemen'in limanlarını, petrol tesislerini, eğitim kamplarını ve Ensarullah güçlerinin füze depolarını hedef aldı. Ancak Yemenli güçler de boş durmayarak, başta Tel Aviv olmak üzere işgal altındaki topraklardaki çeşitli noktalara füze ve İHA saldırıları düzenledi. Cumartesi günü Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri yaptığı açıklamada Yemen güçlerinin işgal altındaki toprakların güneyindeki Negev bölgesinde bulunan Nevatim Hava Üssü'nün hedef aldığını belirtti. Yahya Seri bu operasyonun Filistin 2 tipi hipersonik balistik füzeyle gerçekleştirildiğini ve füzenin hedefi hassas bir şekilde vurduğunu ifade etti. Nevatim, işgal altındaki Filistin topraklarında Siyonist rejimin en büyük hava üslerinden biridir ve farklı uzunluklardaki 3 piste sahiptir.
Nevatim üssü radarda yakalanmayan savaş jetleri, nakliye uçakları, yakıt ikmal uçakları ve elektronik keşif araçlarına ev sahipliği yapmakta. Siyonist işgalci İsrail rejiminin Amerikan üretimi F-35 Lighting savaş uçakları da bu üste konuşlanmıştır. Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından fırlatılan balistik füzeler ve İHA'lar 2040 kilometrelik mesafeyi kat ederek 11,5 dakika içinde işgal topraklarının kalbine ulaşmaktadır. Yemen bu tür füzeleri taşıyabilen patlayıcı başlıklı sistemlere sahip ilk Arap ülkesidir. Yemenliler başlangıçta Kızıldeniz, Bab el-Mendeb, Boğazı ve Arap Denizi'nde Siyonist rejim İsrail'e ait gemilere hedef aldı veya el koydu. İkinci aşamada İHA operasyonları başlattı ve son aşamada işgal edilen toprakların kalbine hipersonik füzeler fırlattı. Şu anda Yemenliler korsan rejim İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef listelerinde tutmaya devam ederken İHA ve füzeler İsrail'e doğru yönlendiriliyor. Bu askeri eylemlere Amerika gemilerine yönelik saldırılar da eklendi. Korsan rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu, Yemen'de Hizbullah ve Hamas liderinin hedef almayı planlayan bir senaryoyu tekrarlamayı umsa da bir Yemenli kaynağa göre bu senaryo zor ve ihtimal dışıdır. Zira her şeyden önce işgal toprakları ve Yemen arasındaki coğrafi mesafe çok fazla. Buna ilaveten Lübnan'dan yaşananın da aksine Yemen istihbaratına sızmaya güçleri de yetmez. Gerçekte Yemen tarih boyunca hiçbir yabancı gücün kontrol edemediği bir ülke olmuştur. Bu gerçek geçmiş 10 yıllarda defalarca kanıtlanmıştır. Yemen sadece stratejik koruma nedeniyle değil, aynı zamanda sağlam ruhu ve köklü ideoloji sayesinde tüm işgalci güçlere meydan okumuş ve meydan okumaya da devam edecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Suriye gündemi çerçevesinde son sıralarda sizler için hazırladığımız röportajın bugün bu akşam son bölümünü sizlere sunacağız. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaaşlı ile yapılan sohbetimizin son bölümünü dinliyorsunuz efendim.
Bölge ülkeler biliyorsunuz son günlerde bir takım diplomatik adımlarda bulundular Suriye'ye karşı. Örneğin Türkiye Şam Büyükelçiliği'ne atadı. Bunun ardından yine Katar'dan da aynı bir hamle geldi. Ve şimdi bunlara baktığımızda siz bu diplomatik adımları nasıl buluyorsunuz efendim? HTŞ ile bir normalleşme ilişkisi mi söz konusu özellikle mesela Türkiye veya Katar tarafından veya genel olarak Fars Körfezi'ndeki Arap ülkeleriyle ilgili bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Kesinlikle bunu söylemek gerekiyor ki Türkiye bir kere Cüneyn'de istikrarsız bir ülke olmasına, oluşmasına izin vermeyecektir. Türkiye orada bir en azından bir merkezi hükümetin olması istiyor. Özellikle de böyle SDG'nin istediği gibi böyle özel Kürt filan bölgesi aynı Kuzey Irak'a benzer bir şey Türkiye izin vermeyecektir ve haklı olarak dediğim gibi kendi güvenliği için yapacaktır bunu. Bunu bir tarafa çizelim. İkincisi görünen o ki Trump'ın da söylemlerinden baktığımızda Suriye'nin normalleşme sürecini Türkiye'ye vermek istiyorlar. Türkiye'de bu konuda rol vermek istiyorlar. Yani tabii şöyle de bir durum var. Şimdi Türkiye burada açıkçası nihayetinde Suriye'nin normal yeni bir anayasa süreci falan hakikaten de yetkililerin de Türkiye'nin bu konuda olumlu şeyleri var. Yani Suriye'nin normalleşmesi, imarı konusunda çok Türkiye'nin sabası olacak. Siz düşünün bundan sonra Halep'in imarında diyelim ki uzaktan bir müteahhitin gelmesine kadar zor olur başka devletlerden. Hemen yarım yani bir saat mesafede Antep'e. Bu konuda da Türkiye'nin çok olumlu tabii ki girişimi olacaktır. Bunu hiç inkar etmemek gerekiyor. Çok pozitif bir gelişim olacak. Ama bakalım ki dediğim gibi şu anda mevcut Şam'daki hükümet ne kadar hakim olabilecektir ve bu da uluslararası dengeler bir çoğunu belirleyecektir. Ama uluslararası dengelerin dışında da bazen de bakarsınız şu dediğim gibi bir silahlı grup başka bir tarafta bir özellik falan birçok çaba göstereceklerdir bu konuda bu doğrultuda bir şey olabilir. Ama görünen o ki şu anda Şam'da açıkçası Türkiye'nin eli çok güçlüdür. Bundan önce biliyorsunuz İbrahim Kalın MİT Başkanı gitti Emevi Camii'nde namaz kıldı. Daha sonra Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Şam'a gitti ve orada Ahmet Erşaray'la ama Esed'in başkanlık sarayında şu anda oturuyor Ahmet Erşaray onunla konuşmalar yaptılar ve Şam'ın manzarasını izlediler. Yani orada besbelli şey ve yakında muhtemelen çok kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanı şeye gidecektir. Suriye'ye gidecektir. Suriye'de mutlaka çok önceden 2011'den 2013'lerden söylenen işte Emevi Camii'nde namaz kılmak ve Selahattin Eyyubi'nin mezarını ziyaret edip orada Fatih okumak falan bunlar tabii ki Türkiye'nin elini kolunu çok güçlü olduğunu gösteriyor. Bunun da bir başka bir yönü vardır. Nihayetinde bölgesel güçlere baktığımızda Arap devletleri mesela Mısır diyelim. Mısır'la Türkiye'nin şu anda her ne kadar son özellikle G8 toplantısında da Sayın Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmeler yaptı, gitti, geldi. Ama hala Libya'da karşı tarafları ikisini şey ediyorlar, destekliyorlar. Yani orada bir açıkçası bir çözülmeyen bir sorun duruyor Libya'da. Ve bunun gibi yani Mısır önceden beri hatırlarsınız çok eskiden Mısır'la Libya, Mısır'la Suriye ortak devlet olmuşlardı. Şimdi Mısır gibi Türkiye'nin geleneksel rakiplerinden biri Türkiye'nin nedenli Suriye'de hakim olmasını ne kadar hazmedecektir? Veya Körfez ülkelerde öyledir. Körfez ülkelerinin de özellikle Katar, Birleşik Arap Emirlikler, Suudi Arabistan'ın Esed'in baştan beri yani 2010'lardan beri zayıflatılmasında çok büyük rolları var. O zamanlar tabii ki destekliyorlardı bu şeyleri, ihvancı grupları. Zamanla işler değişti. Esed işlerini almaya çalıştılar ama tabii olay olmuştu. Gelmiştik bu noktaya. Bu saatten sonra Körfez ülkelerinin de Suriye gibi çok güçlü bir Arap devletinin ve şunu söylemek gerekiyor ki Suriye entelektüel bakımından yazar, çizer, edebiyat ve başka konularda Arap devletlerinin en önde gelenlerinden birisiydi. Şu ana kadar öyleydi. Güçlü bir devletti. Hatta söylenirdi yani Mısırsız savaş, Suriyesiz barış olmaz Orta Doğu'da. Şimdi bu devletin görünen o ki dediğim gibi Türkiye'nin de bu kadar yılda İdlib'e desteği ve İdlib'in hatırlayın Suriye'nin tamamında elektrik yoktu. İdlib'de her zaman elektrik vardı. Türkiye'de elektrik geliyordu. Başka şeylerde tabii Türkiye bu konuda çok büyük bir destek oldu HTŞ'ye. Hatta dün de Sayın Hakan Fidan da söyledi biz HTŞ ile çok uzun zamandan beri ilişkimiz vardır. İlişkilerimiz çok iyiydi. Bu bağlamda bunun ne kadar diğer Körfez ülkeleri bunu ne kadar hazmedecek bu zaman gösterecektir. Yani şunu söylemem gerek istiyorum son soru söylediniz. Şu andan sonra tabii çok Orta Doğu hep karışıktır. Orta Doğu'da birçok dediğim gibi İngiltere'nin emelleri, Amerika'nın, Siyonist İsrail rejiminin güvenliği. Bunların hepsini hesaba kattığımızda bundan sonra Suriye'ye çok daha konuşulacağız. Tabii ki nihayetinde en önemlisi Suriye istikrarlı bir Suriye, toprak bütünlüğünü kaybetmemiş bir Suriye olması gerekiyor. Ama dediğim gibi buna ne kadar emperyalist devletler ve Siyonist rejim şu anda Şam'ın 20 kilometre kadar gelmiş. Ama nedense çok enteresan bir şey. Burada da yine bir kayıptan bir el görüyoruz. Ne onlar Şam'a girdiler, Şam'a girmeler. Yani Şam'a girseydiler yani 10 dakikalık mesafe yani gene giderlerdi. Şam'a girmediler. HTŞ'e de onların Golan Tepelerine ve bütün ordunu yok etmesine göz yumdu. Resmen göz yumdu yani. Gözlerin önünde koca ordu yok edildi. Yani bunları düşündüğümüzde de insan korkuyor. Nasıl bir güç var ki perde arkasında. HTŞ orada izliyor. Suriye ordusu yok oluyor. Onlar Şam'a kadar geliyorlar. Adam geliyor Heron Dağı'nda diyor ki buradan çıkmayacağız. Buralar bizimdir artık. Golan Tepeler bizimdir. Ve bu bulan hepsini düşündüğümüzde dediğimiz gibi dönüp başa dönüyorum. Başta söylediğim gibi bundan sonra Orta Doğu'nun nasıl planlar yapılmış CIA'nin araştırma merkezlerinde New York'ta, Washington'da neler planlanmış bunu adım adım sahneye koyuyorlar ve ne yazık ki bugünkü şartlara baktığımızda Rusya'nın hali malum ve hepsine baktığımızda bu senaryonun gerçekleşmesine karşı duracak hiçbir güç veya şu anda bir platform veya ne düşünecekse görünmüyor. Ve bu dediğim gibi bütün İslam devletlerinin ki düşünün bu kadar yeraltı zenginliğiyle, bu kadar topraklarıyla 56 İslam devletinin iradesine bir baktığımızda görüyoruz ki yok bu böyle bir şey değil. Hiçbir şey değişmemiş. Nasıl ki tam 1900'lerde haritaları Batılılar oturdular, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Orta Doğu'ya harita çizdiler. Hiçbir şey değişmemiş. Bu nedenle de şu anda da oturmuşlar Orta Doğu'nun planlamalarını yapıyorlar. Hiç kimse de buna karşı duracak bir güçte değil ve beklenmektedir. Ve bu sırayı yavaş yavaş böyle şatran sahtası gibi böyle adım adım gerçekleştiriyorlar. Böyle insanlara bakıyor. Ha bir de şey bunu algı tabii başka algıyı başka türlü yapıyorlar. Yok birileri cihatmış, şuymuş, buymuş. Yani açıkçası biraz daha tabii algı olgunun önüne geçiyor maalesef Orta Doğu'daki bütün olaylarda. Ama çok basit bir şekilde bakacaklar. Acaba son en azından 20 yılda Libya'nın yok olması İsrail'in faydasına mıydı? Irak'ın yok olması, Suriye'nin şu anda yok olması, Irak'ta yaşananlar, Lübnan'ın, Lübnan falan zaten hikaye zaten. Artık zaten Lübnan devleti falan bunlar hikaye oldu. Yani acaba bütün şey bir Farsça şiir var çok güzel bir şey. Ebru Bağdo Maha Koşidi Feleşter Karen de yani güneş, ay şey dolanıyor, kainat dolaşıyor ki orada başka yere gidiyor ki İsrail'in güvenliği sağlansın. Maalesef de dünyadaki bütün bölge bu baktığımızda koca devletler yerle bir ediliyor. Koca milli devletler, hakimiyetler yok ediliyor. Savaşlar başlatılıyor ki şu anda dedim Irak'a baktığımızda sosyolojik olarak üçe bölünmüş zaten. Kuzeyde, Kürtler, Şiiler, Sünniler orası öyle bir şekilde patlamaya hazır bir bomba gibidir. Yemen'in halini görüyoruz. Amerika sözde demokrasi getirmek istedi. Ülkelerin bir haritasına, bir başkentlerine bakın. Hep harap olmuş, tahrip olmuş, altyapısı bitmiş, üst yapısı bitmiş, orduları bitmiş. Yani bunu 10 sene önce deseydin ki Suriye ordusu yok edilecek. Ya ne diyorsun derlerdi ya. İsrail'e karşı duran bir ordu nasıl yok edildi? 3 günde, 4 günde koca Suriye ordusu yok edildi ve İslamcı denen insanların böyle alkışı veya zimni desteğiyle oldu bu iş. Ondan da Orta Doğu için bir şey söylemek çok zor bundan sonra. Bundan sonra biz mutlaka felaketleri, yani mutlu bir haber hiç zannetmiyorum bundan sonra diyor bizim. Bundan sonra felaketleri, yok olmaları, Filistin davasının gündemden çıkmasını, bunların hepsi bunlar konuşuyoruz. Biz yok işte ne için Filistinli devlet, Ramullah mı? Hikaye zaten geçen de İsrail'li bir bakan dedi. Ne Ramullah falan dedi ya bırakın dedi bu işi hikaye. Ve bu maalesef gerçekleşiyor.
Değerli dinleyiciler bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Paskar Ağaçlı'nın görüşlerini Suriye gelişmeler çerçevesinde dinlenmiş oldunuz. Sohbetimizin bu akşam yayınlanan bölümünün son bölümünü dinlemiş oldunuz. Bugünkü röportajımızı da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemizde başvurabileceğiniz hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ebrar gazetesi Gazze'li çocukların soğuk havada yaşam mücadelesi verdiğini, Amerika ve Almanya'nın Siyonist rejimin silahlarının %99'unu sağladığını, Rusya'nın Ukrayna'nın altyapılarına saldırı düzenlediğini duyuruyor. Keyhan gazetesi Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Çin ziyaretiyle ilgili yazısında şunlara değiniyor.
İran Dışişleri Bakanı Çinli mevkidaşıyla görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi, ikili münasebetlerin pekiştirilmesi ve kapsamlı işbirliği programı çerçevesinde işbirliklerinin artırılmasını vurguladı. Resmi bir heyetin başında Çin'e iki günlük ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Rakçı, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü. Bu görüşmede taraflar iki ülke yöneticilerinin her alanda ilişkilerin geliştirilmesine yönelik eğilimleri dile getirilerek yeni işbirliği imkanlarını da görüştü. İran Dışişleri Bakanı bu görüşmede İran ve Çin halkları arasındaki köklü ve sağlam ilişkilerin önemine değinerek İran İslam Cumhuriyeti'nin Çin ile ortak etkileşim potansiyelinden yararlanmak için hiçbir çabayı esirgemeyeceğini ve 25 yıllık programı çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için sağlam bir temel olarak gördüğünü vurguladı. Çin Dışişleri Bakanı da İran İslam Cumhuriyeti'nin Batı Asya'daki önemli bir güç olarak sahip olduğu doğal, coğrafi ve insani potansiyelin önemine dikkat çekerek Çin liderlerinin ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki kararlılığını ifade etti.
Azerbaycan gazetesi düşmanın halkın umudunu hedef aldığını, İran ve Arabistan arasındaki iletişim ve teknoloji alanındaki işbirliğinin güçlenmekte olduğunu, Meclis Başkanı Galibaf'ın toplumda yatırım güvenliğinin artması için herkesin çalışması gerektiğini belirttiğini duyuruyor. İttihat gazetesi terörist münafıklar grubuna darbe indirildiğini belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
Erdebil ili başsavcısı sözde halkın mücahitleri terör örgütüne bağlı bir liderin Erdebil'de tespit edilerek tutuklandığını duyurdu. Erdebil ili başsavcısı Celal Afaki, komşu ülkelerin istihbarat servisleriyle bağlantılı bir kişinin birkaç gün önce tutuklanmasının ardından ayrı bir operasyonda halkın mücahitleri terör örgütüne bağlı bir liderin de Erdebil'de devrim muhafızları istihbaratçıları tarafından tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı. Afaki devrim muhafızları ordusu Sepah'ın il istihbarat birimi ve siber bilgi operasyonları ekiplerinin çabaları sayesinde karşıt medyalarla işbirliği yaparak kamuoyunu kışkırtma, güvenlik karşıtı faaliyetlerde bulunma ve muhaliflerin istihbarat ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılama amacıyla hem gerçek hem sanal dünyada ağlar oluşturan kişinin tespit edilip yargı talimatıyla tutuklandığını belirtti. Afaki açıklamasının sonunda güvenlik konusunun savcılığın kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayarak adli mercilerin halkın canını, malını, huzurunu ve rahatını tehdit eden güvenlik bozuculara ve düşmanlara yönelik mücadelesi ibret verici olacaktır dedi.
Tahran Radyosu.
Efkar gazetesi Dışişleri Bakanı'ndan naklen Çin ile ilişkilerin güçlendirilmesi için 25 yıllık anlaşmanın güçlü bir temel olduğunu belirttiğini, Cumhurbaşkanı birinci yardımcısının ekonomiyi köklü bir şekilde düzeltmeye çalıştıklarını, Turizm ve El Sanatları Bakanı'nın Kiş Adası'nı ziyaret ettiğini belirtiyor. Kudüs gazetesi Komutan Selami'nin Yemen direnişiyle ilgili sözlerini şöyle aktarıyor.
Devrim muhafızları genel komutanı Yemen medyasıyla röportajında Yemen'in direnişe verdiği desteği takdir etti. İran devrim muhafızları genel komutanı Hüseyin Selami verdiği röportajda direniş bölgede güçlüdür ve Yemen her geçen gün Gazze'yi destekleme konusunda parlıyor dedi. Devrim muhafızları komutanı tüm general Hüseyin Selami Yemen'in El Mesire televizyonuna verdiği röportajda direnişin bölgede zayıflamadığını ve herkesin bugün Yemenlilerin Filistin'i savunmadaki başarılarını nasıl gösterdiğini gördüğünü, Gazze'yi desteklemek için Yemenlilerin her cuma günü nasıl seferber olduklarına tanıklık ettiklerini belirtti. Komutan Selami yaptığı açıklamada Yemenlilerin onur ve şerefle bugüne kadar direniş gösterdiğini ve Allah'ın yardımıyla direnişe devam edeceklerini, zaferin de onlarla olacağını ifade etti. Son haftalarda özellikle geçen hafta Yemen ordusu direnişi ve Filistin halkını desteklemek amacıyla misilleme saldırılarını arttırdı. Bu saldırıların sonuncusu bu sabah gerçekleştirildi ve Tel Aviv yeniden hedef alındı. Yemen ordusunun saldırıları Siyonistler için ciddi bir mali ve güvenlik sorunu ve büyük sorunu haline gelmiştir. İsrail ordusu bu füzeli saldırılara karşı milyon dolarlık değerinde füzelerini kullanmak zorunda kalmış ve birçok durumda da direniş füzelerinin isabet etmesi neticesinde ciddi hasarlara maruz kalmıştır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketi ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve sen kalın.
İran Radyo Podcast. İran'da 2400 yıldan daha uzun bir süreince reklam afişlerinin bulunduğunu biliyor muydunuz? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. İran'da 2400 yıldan fazla bir süre önce Fars ziyaretinde Nakş-ı Recep denilen yerde reklam pankartlarının bulunduğunu bilmek çok ilginç. Nakş-ı Recep, Sasani İmparatorluğu'nun erken döneminden dört farklı rölyefe ev sahibi yapan Fars ziyaretinde Persepolis'in yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde kalan bir arkeolojik sittir. Şimdi birlikte Nakş-ı Recep ve reklam afişlerini dinleyelim. Nakş-ı Recep, Mervdeş Persepolis yakınlarında bulunan İran'ın İslam öncesi son imparatorluk hanedanı olan Sasani döneminin en önemli ve görkemli kültür eserlerinden biridir. Bu alan 4 petroglif içerir, benzersiz ve görenlere büyüleyen bir şaheserdir. Bunun önemi ve güzelliğini anlayabilmek için bir kez daha Nakş-ı Recep'e gitmeniz yeterli olacaktır. Sasani Hanedanı'nın kurucusunun taç giyme töreni gibi bu bölgedeki eserlerden bazıları yoldan geçenler ve o bölgeden geçen kervanlar için reklam panoları niteliğindeki rölyefler bu bölgenin en dikkat çekici rölyefleri arasındadır. Öncelikle Nakş-ı Recep'in nerede olduğunu ve tarihine de şöyle bir göz atalım. Nakş-ı Recep, İran'ın güneyindeki Fars ziyaretinde ve Rahmet Dağı adı verilen bir dağ geçidinde yer alıyor. Yani Mervdeş şehrinin 13 kilometre kuzeyinde, Taht-ı Cemşid'in 9 kilometre kuzeyinde, Şahi yolunun sağ etrafında yer almaktadır. 2500 yıl önce Çahi yolu, Persepolis, Pasargad, Şuş, Şuşter ve Ramhormoz gibi büyük şehirleri bugünkü Anadolu Yarımadası'nın en batı noktasında bulunan Lidin'in başkenti Sard şehrine bağlayan bir otoyoldu. Bu yol Büyük Ahameniş İmparatorluğu döneminde Büyük Dariyuş'un emriyle yaptırılmıştır ve dünyanın ilk uluslararası otoyolu olarak da biliniyor. Bu güzel petroglifler Sasani döneminden kalmasıdır. Sasaniler İslam'ın İran'a gelmesinden önceki son hanedan olduğundan tarihte özel bir yere sahiptir. Sasani hanedanının kökeni açık değildir. Bununla birlikte Sasan'ın yerel ileri gelenlerden biri ve İran'ın kadim tanrılarından biri olan Anahita türbesinin korucusu olduğu ve kökeninin Ahameniş hanedanlığına kadar dayandığı söyleniyor. Ayrıca kimliğini o bölgenin Papak adı verilen hükümdarlarından sakladı. Efsanelerde Papak'ın rüyasında Sasan'ın dünyanın hükümdarı olduğunu gördüğü söyleniyor. Bu nedenle kızını Sasan ile evlendirir. Bu evliliğin sonucu miladi 220 yılı sonrasında Sasani hanedanını kuran 1. Erdeşir olur. Sasani ve Ahameniş hanedanlarının başlangıcı efsanelerde benzerdir ve genellikle Erdeşir ve Şapur'u Kiros ve Daryush ile karşılaştırırlar. Ahamenişiler gibi Sasanilerde resmi olarak Zertüş dinini, devlet dini, Ahameniş takvimini de resmi takvim olarak tanıttılar. Ayrıca Nevruz kutlamalarına devam ederek taşlarının kenarlarını taht-ı cemşid merdivenleri şeklinde süslediler. Sasani hanedanlığının tarihini yaşatmak ve gelecek nesillere bilgi sağlamak amacıyla yazılan büyük yazıt ve petroglif Sasani döneminden kalmıştır. Ve genellikle hepsinin ortak teması kraliyet soyunu ve kraliyet ailesine göstermektedir. Kralların kökeni ve ilahi ulaşma hakkı Sasani döneminin kadim inançlarına ve siyasi düşüncesine dayanan güçtür. Bazılarının Nakş-ı Şehriyaran dedi, Nakş-ı Recep'ten bahsetmeye devam edelim. Önünde mağara gibi bir dağ olan açık bir alan. Kuzeydoğu ve güneydeki üç gövdenin üzerine kralların taç giyme törenlerinden kalma üç meclis işlenmiştir. Nakş-ı Recep'in önünde geçmişte müreffeh bir yer olduğu söylenen büyük bir meydan ve orada evler vardı. Bazı araştırmacılara göre orada bir su kaynağı vardı ve aslında bu bölge güzel bir tatil yeriydi. Bu durum Rahme Dağı'ndaki akan su heykeli dikkate alınarak kanıtlanabilir. Ahameniş kralları taş giyme törenlerini Pasargat'ta büyük kuruşun mezarının yakınında düzenlerlerdi ve Sasanilerin de taş giyme törenlerini Ahamenişlerle aynı tarzda düzenlemeleri muhtemeldir. Bu eserden ilk kez Danimarkalı seyyah Carsten Niebuhr Nakş-ı Recep ismiyle bahsettiği söylenmektedir. Carsten, miladi 1762'de İran'a gitti. Tarihte eski zamanlarda Nakş-ı Recep adında sahibinin ismi Recep olan bir kahvehanenin olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle bu motifleri bilmeyenler buna Nakş-ı Recep adını vermişlerdir. Kaçar dönemindeki Fırsat-ı Şiraz adlı kitapta Kitab-ı Asarul Ecem yerel halkın bu figürlere kahraman nakşi kahramanlarını da görüntülerini dediği belirtiliyor. Büyük ve nüfuzlu Sasani rahibi Kartir, Çamgan dağında Nakş-ı Recep'e bir yazıt bırakmıştır. Yazıt antik İstakhar şehrinin güneyinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ve Taht-ı Cemşid'in kuzeyinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Nakş-ı Recep'te ayrıca 1. Erdeşir ve 1. Şapur'un bazı figürleri vardır. Recep kabartmaları yarı çapı 30 metreden az olan yarım daire şeklinde bir mekana oyulmuş olup, soldan sağa 1. meclis, 2. meclis, kertir yazıtı, 3. meclis şeklindedir. Öncelikle ilk meclis ismiyle öne çıkan rolün halka neleri tanıttığına bir göz atalım. İlk meclis 2. Sasani kralı olan 1. Şapur güçlü bir ata binerek ülkenin 9 soylusu ile birlikte hareket ediyor. Dik dörtgen şeklindeki bu yazıt, Nakş-ı Recep'in kuzey cephesinde yer alan 6 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve yerden 1,5 metre yüksekliğindedir. Bu kabartmada Şapur'un ilk olarak uzun ve pilili bir elbisesi, ayaklarında çizmeleri ve dalgalı saçları vardır. Şapur botları çok hassastır ve asılı kurdelerle süslenmiştir. Ne yazık ki Şapur'un yüzü, tacının ve sağ elinin bir kısmı ile atın yüzü, elleri ve ayakları ciddi şekilde hasar görmüştür. İlk meclisin göze çarpan görüntüsünü görünce sanki hepsi mutlu bir törene ya da önemli bir etkinliğe katılmaya hazırlıyormuş gibi hissediliyor. Şapur'un atının göğsünde Sasani Pehlevi alfabesiyle 4 satırlık bir yazı oyulmuş. Yanında da aynı temayı taşıyan 6 satırlık Yunanca harflerle yazılmış bir yazıt bulunmaktadır. 4 satırlık yazıda şunlar yazıyor. Ahura Mazda, Şapur'un efendisi, İran ve Aniran'ın imparatoru, Tanrı tarafından gönderilen Ahura Mazda'nın oğlu Erdeşir'in efendisi, İran ve Aniran'ın imparatoru, Tanrı tarafından gönderilen Tanrı Babek Şah'ın oğlu. Kralın tüm akrabaları ve saray mensupları çiçek şeklinde kolyeler takmıştır ve şapkalarından kurdeleler asılıdır. Şapur'un atının arkasında duran ve nispeten iri gövdeli ilk kişi Sasani prenslerinin kıyafetlerini giyiyor ve konumu ve şapkasının şeklinden Hürmüz'ün Şapur'un oğlu olduğu tahmin ediliyor. O dönemde Ermenistan kralı ve Şapur'un veliaht prens adayıydı. Hürmüz'ün bu kabartma kostüm süslemeleri arasında kurdeleli bir şapka, pilili pantolonun üzerine uzun bir elbise ve çiçekli bir kemer yer alıyor. Hürmüz'ün elleri uzun kolludur ve kılıcın kınının üzerindedir. Hürmüz, miladı 270'ten önce Şapur'un ölümünden sonra kral oldu ama sadece bir yıl birkaç ay hüküm sürdü ve sonra öldü. Hürmüz'ün arkasında Şapur İmparatoru'nun diğer çocukları tasvir edilmiştir. İkinci sırada ise Gürcistan'ın askeri valisi Şapur Bidhaş ve kraliyet muhafızları Papek Reis olduğu söylenen saray mensupları görülmektedir. Alt sırada ise çok ünlü Karun ve Susen hanedanlarının temsilcileri görülüyor. İkinci meclisin ikinci kabartması Erdeşir Babek'in taç giyme töreni Sasani İmparatorluğu'nun kurucusudur. İkinci meclisin rölyefinde dikdörtgen planlı 4,5 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde Erdeşir Babek Han'ın taç giyme törenine kadın ve çocukların yanında 8 erkekle birlikte görülüyor. Bu kısımda Erdeşir Babek Han'ın taç giyme sahnesi Ahura Mazda'dan tacı veya krallık yüzüğünü alırken tasvir edilmiştir. Bu kabartmada sol tarafta kısa saçlı, diz boylu, elbiseli elinde kılıçlı Erdeşir Babek Han yer almakta olup başında Sasani krallarına özgü bir şapka bulunuyor. Şapur'un kralın saçlarının aksine Erdeşir'in sakalının uçları geniş ve saçları kısadır. Ahura Mazda'ya saygı göstermek için işaret parmağını kaldırıyor ve sağ eliyle kraliyet tacını alıyor. Erdeşir Babek Han'ın arkasında biri sakalsız, kralın başının üzerinde sineklik tutan iki adam görülüyor. Kralın arkasında görülen bir diğer kişi de büyük olasılıkla ülkenin soylularından ve ileri gelenlerinden biri olup sağ elini krala ve Ahura Mazda'ya saygı göstermek için Sasani selamı işareti olarak kaldırmış ve tören nedeniyle sol eli kolunun içinde saklıdır. Ahuramazda ikinci meclisin kitabesinde birinci Erdeşir'e benzeyen uzun bir elbise, kavisli bir taç ve omuzlarına düşen uzun saçlarla görülüyor. Sağ eliyle krala bir taç, sol eliyle ise genellikle buğday gibi olan kutsal bir dal veriyor. Ahuramazda'nın arkasında büyük ihtimalle Erdeşir Babekan'ın annesi ve eşi olan iki heykelsi kadın görünmekte ve bu kabartma Kraliyet Sarayı'nın simgesi olan bir sütunla ayrılmaktadır. Saçları halka şeklinde yapılmış, sasani şapkası ve kurdeleli bir taşla örtülü ve elinin saygıyla yukarıya doğru kaldırmış hanımefendi pekala Melike Dink olabilir. Elbette arkeologların bu ilk kabartma hakkında kesin bir fikri bulunmamakta. Bu iki hanımın yanında içeriği şu şekilde olan bir yazı bulunmaktadır. Zertüçlük dini yok olmak üzereydi. Ben Kral Erdeşir, onu hayata geçirdim. Kartir yazıtı da Nakş-ı Recep'te ele aldığımız bir diğer yazıttır. Kartir yazıtı sol tarafa 2. Meclis'in heykeltıraşlığından yıldan sonra 2. Behram'ın hükümdarlığı sırasında oyulmuştur. Bu petroglif Sasani döneminin etkili Zertüş keşişlerinden biri olan Kartir'e ait olup üzerinde hiçbir kralın görünmediği tek petrogliftir. O dönemde kral dışında hiç kimsenin taş yazıt yaratma hakkına sahip olmadığını ve bu yazıtın varlığının bu Zertüş tanrısının o dönemdeki etkisini ve gücünü gösterdiği bilinmekte. Nakş-ı Recep'in 3. petroglifi Kartir'de ise şapkalı ve resmi kıyafeti sağ eliyle yazıyı işaret eden Berdeş-i Babekan'ın taş giyinme törenine saygı duruşunda bulunan sakalsız yaşlı bir adamın büstü görülüyor. Boynuna kadar uzanan uzun kıvırcık saçları var. Kartir'in kafasında şapkası, boynunda ise inci kolyesi var. Kartir birçok Sasani kralının saltanatına şahit oldu. Kartir, Sasani döneminde 100 yıl boyunca bu toprakların hükümetinin ve krallığının çok yönlü yöneticisiydi ve ülkenin tüm işleri üzerinde otoriteye sahipti. Tarihçilere göre Kartir sıkı dini ön yargılara ve alışılmadık inançlılığa sahip, o dönemde Zertüş dinini bu toprakların resmi dini olarak tanıma çabasından vazgeçmeyen ve tam zafere kadar durmayan bir adamdı. Nakş-ı Recep'in 3. petroglifliğinde Kartir ateş tapınakları ile ilgili hizmetlerden ve onlara tahsis ettiği bağışlardan bahsediyor. Bu metin daha sonra Sasani kralları döneminde Kartir'in 1. Şapur zamanında Mobad ve Hirbad Hürmüz ve 1. Behram zamanında Kartir Mobad Hürmüz ve 2. Behram döneminde Kartir Mobad gibi farklı isimler hakkında devam etmektedir. Yazıtın bir bölümünde şöyle deniliyor. Tanrılardan eğer Kartir'i bir kez daha bu yaşayanlar dünyasına yerleştirdiyseler, o zaman şimdi de beni diğer tarafa ölüler dünyasına geçirmelerini ve beni cennetin ve cehennemin yüzü yapmalarını isterdim. Ve sizlere tanıtmak istediğimiz son önemli kabartma ise 3. Meclis'tir. Bu 1. Şapur'un Erdeşir Babekan'ın oğlu taş giyme törenidir. Yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde bir çerçeve içindeki petroglifin Erdeşir'in Nakş-ı Rüstem'deki petroglifinden esinlenerek Şapur'un taş giyinme töreninden yaklaşık 2 yıl sonra ve Roma İmparatorluğu'na karşı kazandığı zaferden önce oyulduğu belirtiliyor. 3. Meclis'in kabartması çok temiz ve orantısal olarak oyulmuştur ve Sasani döneminin şaheserlerinden biridir. Bu kabartmada Şapur güçlü ve bakımlı bir atın üzerinde oturuyor ve önünde Ahura Mazda'da ata binerek Şapur'a kraliyet tacı verirken görülüyor. Ahura Mazda ve Şapur benzer kıyafetler giymiş, atları da hemen hemen aynı. Şapur'un arkasında ona yakın 9 saray mensubu görülüyor. İlk kişi büyük ihtimalle oğlu Veliaht Prensi Hürmüz'dür. Kralın atının göğsünde yazılı olan yazıtın bir kısmı şöyledir. Bu, yüzü Babek Şah'ın tanrılarının soyundan gelen, Yazdan'dan gelen, Bağ Mazda'ya tapan Şapur tanrıları İran Şahı ve Ahira'nın cesedidir. Muhterem dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Podcast sırasında dinlediğiniz gibi reklam panolarının ortaya çıkmasından önceki yüzyıllarda Nakş-ı Recep'in petroglifleri reklam panoları gibi dağların kalbinde beliriyordu. Bir sonraki bölümde ise İran'ın bir başka yüzey hazinesinden sizlere bahsedeceğiz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar berber oluncaya dek mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi Hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. Hikmetli Sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybederler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.